Ayrım 37.
Ne esebilir akıllarına, ne demek istiyorsun? Bizim komşular tutmuşlar. Ne? Ne nesi? Voronez ilinde bir ayaklanma var. Boguçar'ın ardında bir yerlerde. Yalandır. Hayır, yalan değil. Dün tanıdığım bir milisçi söyledi. Anlaşılan makamlar oraya milisçileri göndermek istiyorlar. Neresiymiş orası? Monastırşina, Sukoy, Donetsk, Paseka, Staraya, Novar, Kalitva filan işte, oralarda. Bayağı büyük bir ayaklanma diyorlar. Niçin dün söylemedin bunu bana, yolunmuş kaz? Mihail'in önünde söylemek istemedim. Sonra zaten tatsız konular bunlar. Artık bir şey işitmek istemiyorum ben, yetti be. Gregor'un yüzü asıktı. Uzun boylu düşündükten sonra bu kötü haber dedi. Seni ilgilendirmez. Hokollar aldılar başlarına derdi. Bir güzel yiyecekler köteyi. Ayaklanmak neymiş görecekler. Ama sana ne, bana ne. Hiç de üzülmüyorum heriflere. Benim işimi güçleştirecek bu ama. Niçin güçleştirsin? Görmüyor musun? Bölge makamları da benim hakkımda Mihail gibi düşünüyorlarsa Kodes'e girmekten kurtulamayacağım. Komşu ilde bir ayaklanma olsun. Burada bir eski subay, bir de isyancı üstelik. Anladın mı şimdi? Prokor lokmasını çiğnemeyi unutup düşünceye daldı. İşin bu yanını hiç düşünmemişti. İçkiden dumanlanan kafası güç işliyordu. İyi ama sen nerede giriyorsun işin içine Pantaleyeviç, dedi hayretle. Gregor sinirlenip kaşlarını çattı. Cevap vermedi. Haber belli canını sıkmıştı. Prokor bardağını ona geçirecekken o arkadaşının elini itti, kararlı bir sesle "Yeter artık, içmeyeceğim," dedi. Bir tanecik daha iç iç, mosmor olana kadar iç. Bu neşeli hayata ancak vodkayla dayanılır. Morarana kadar kendin iç, beni katma. Zaten sersemin tekisin, yakında geberip gideceksin. Bugün Vyashanskaya gidip ismimi yazdırmam lazım. Prokor gözlerini dikmiş ona bakıyordu. Gregor'un güneşten, havadan yanmış, tunç yüzü kıpkırmızı kesilmişti. Yalnız alnından geri taranmış saçlarının diplerinde donuk beyaz bir rengi vardı derisinin. Oldukça sakindi. Onca görmüş geçirmiş, savaşın onca belanın Prokor'a hısım ettiği bu asker. Azıcık şiş gözleri yaslı bakıyordu adama, hırçın ve bezgin. ''Seni içeri alırlar diye mi korkuyorsun yoksa?'' Gregor çabucak cevap verdi. Tam üzerine bastın oğlum. Korktuğum o. Ben hiç Kodes'e girmedim. Ölümden çok korkarım Kodes'ten. Ama anlaşılan o mutluluğu da tatmak varmış nasipte. Eve hiç gelmeyecektin, dedi Prokor acır gibi. Eve gelmeyecektim de nereye gidecektim? Şehrin birinde saklanırdın. Her şey yatıştıktan sonra gelirdin. Gregor omuz silkip gülümsedi. Benim yapacağım şey değil o. Öyle oturup bekleyemem. Sonra çocukları nasıl bırakabilirim? Lafa bak, sanki sensiz hiç yaşamadılar. Sonradan alırdın onları yanına, yavukluğunu da. Evet, unuttum sana söylemeyi. Senin eski efendiler, savaştan önce Aksinya ile çalıştığınız çiftliğin sahipleri vardı hani. İkisi de temiz. Lisnitskiler mi? Tamam, o isim işte. Benim akrabam Zakar, genç Lisnitski'nin emireriydi geri çekilmede. O söyledi. İhtiyar Morozovski de tifüsten ölmüş. Öbürü Yekaterinodar'a kadar gitmiş. Orada karısı General Pokrovski ile kırıştırmış. O da dayanamamış. O kızgınlıkla vurmuş, öldürmüş kendini. İsabet, canları cehenneme, dedi Gregor umursamadan. Ölüp giden iyi adamları acıyorum ama o ikisinin ardından kimse gözyaşı dökmeyecek. Ayağa kalktı, kaputunu giydi. Eli kapının tokmağında düşünceli düşünceli konuştu. Yine de Allah kahretsin, genç Lisnitski ya da bizim Koşeyov gibi adamlara hep gıpta ettim ben. Onlar için ta baştan her şey apaçıktı. Sonra şimdi bile ben karanlıktayım. İkisi de önlerindeki yolu dosdoğru görüyorlardı. Yolun sonunu da görüyorlardı. Bense 1917'den beri bir çember içinde dönüp duruyorum. Sarhoşlar gibi başım dönüyor. Beyazlardan koptum ama kızıllara da katılmadım. Su yüzünde bok gibi sürükleniyorum habire oradan oraya. Biliyor musun, Prokor başından sonuna kadar Kızıl Ordu'da kalmalıydım ben. Belki o zaman her şey benim için iyi olurdu. Bilsen ilkin nasıl var yüreğimle hizmet ettim ben Şura hükümetine. Ama sonradan da ne olduysa her şey yolundan saptı. Beyazların arasında, kumandanları arasında yabancı kaldım. Hep şüphelendiler benden. Şüphelenmesinler de ne yapsınlardı? Bir rençberin oğlu, okuması yazması olmayan bir kazak. Ne ilişkileri olabilirdi onunla?
Hiç güvenmediler bana. Sonradan aynısı kızıllarla başıma geldi. Ne de olsa kör değilim. Bölükte komiserle komünistlerin bana ne gözle baktıklarını biliyordum pekala. Savaşta gözlerinden hiç uzak tutmazlardı beni. Her adımımı gözlerlerdi. Herhalde içlerinden, ah şu domuz yok mu? Eski beyaz kazak subayı, gözümüzü dört açalım, bize ihanet etmesin. Bunu gördün mü yüreğim buz kesiyordu. Taş olsa sıcaktan paralanır. İyi oldu da terhis ettiler beni. İşin sonu yaklaştı. Kısık bir ses çıkarıp boğazını temizledi. Bir an sustu. Sonra Prokhor'a bakmadan değişik bir sesle devam etti. Yemek için sağ olasın. Ben gidiyorum. Kendine iyi bak. Geri dönersem akşama doğru uğrarım sana.
Şu şişeyi kaldır da karın eve geldiğinde sırtında tavayı kırmasın. Prokhor basamaklara kadar geçirdi onu. Merdiven başında fısıldadı. Pantelieviç dikkat et. Orada başına bir iş açmasınlar. Olur dedi Gregor tutuk bir sesle. Eve gitmedi. Nehre indi. İskelede birinin kayığını çözüp avuçlarıyla suyunu boşalttı. Sonra çitten bir sırık çekti aldı. Kıyının buzları arasından bir yol açtı kendine. Nehrin öbür kıyısına yollandı. Don üzerinde koyu yeşil rüzgardan çırpıntılı dalgalar yuvarlanıp gidiyordu batı yönünde. Dalgalar kıyıların sakin sularında körpe, saydam buzu kırıp götürüyor, zümrüt yeşili yosun demetlerini salındırıyordu. Nehrin kenarında buzlar kırıldıkça çın çın öten billur su bir ses uzanıyordu. Çakıllar suyun altında hafif hafif hışırdamaktaydı. Ama nehrin ortasında, akıntının hızlı ve düzenli olduğu yerde, Gregor kayığın sol yanına çarpan kaynaşan dalgaların boğuk şırıltısını duydu sadece. Don kıyısındaki ormanda rüzgar uğulduyordu. Kayığı yarısına kadar sudan çekti, çömeldi, çizmelerini çıkardı. Yürümek daha kolay olsun diye ayak sargılarını dikkatle yeniden sardı. Öğleye doğru Vyacheslav'a vardı. Bölge askeri komiserliği kalabalık ve gürültülüydü. Telefonlar çalıyor, kapılar çarpılıyor, silahlı adamlar girip çıkıyor, odalardan daktiloların kuru tapırtısı duyuluyordu. Koridorda 20-25 kadar Kızıl Ordu eri ufak tefek tıknaz bir adamın çevresini sarmışlardı. Adamın üzerinde farbalalı bir gocuk vardı. Erler aralarında heyecanla konuşup birbirlerinin sözünü kesiyorlar, kahkahadan kırılıyorlardı. Gregor koridorda yürürken iki Kızıl Ordu eri arkada bir odadan tekerler üstünde bir makineli çıkardılar. Pürüzlü tahta döşemenin üzerinde tekerler hafif hafif takırdadı. Mitrayözcülerden biri uzun boylu iri bir adamdı, şakayla haykırdı. ''Hadi bakalım ceza bölüğü, çekilin yoldan yoksa düzlerim hepinizi.'' ''Galiba sahiden bir ayaklanmayı bastırmaya gidiyorlar.'' dedi Gregor içinden. İsmini yazdırması uzun sürmedi. Askeri komiserliğin katibi kağıtlarına çabucak bakıp not aldıktan sonra ''Donçekası siyasi bölümüne gidin.'' dedi. ''Eski bir subay olarak onlara müracaat etmeniz lazım.'' ''Pekala.'' dedi Gregor. Selam çaktı. Birden içini basan heyecanı hiç belli etmedi. Alanda durdu, kararsızdı. Siyasi bölüme gitmesi gerekiyordu ama bütün varlığı karşı duruyordu buna. ''Seni içeri tıkacaklar.'' diyordu içinden bir ses. Korkuyla, tiksintiyle ürperdi. Okulun çiti yanında durdu, dalgın gözlerle pislik saçılı toprağa baktı. Elleri bağlı gördü kendini. Kirli bir merdivenden bir mahzene iniyordu. Arkasında adamın biri tabancasının pürtüklü kabzasını sıkıyordu avucunda. Yumruklarını sıktı, ellerinin kabaran mavi damarlarına baktı. Bu elleri bağlayacaklardı ha? Kan yüzüne saldırdı. Hayır, bugün gitmeyecekti oraya. Yarın olur ama bugün köye dönüyordu. Gününü çocuklarıyla geçirecek, Aksinya'yı görecek, yarın Vyacheslav'a dönecekti. Ayakları yol yürümekten ağrıyacakmış, ağrısın. Bir gün için, bir tek gün için köye gidecek, sonra dönecekti. Tabii dönecekti, yarın her şeye hazırdı. Ama bugün hayır. Melekov, yıllar oldu yahu. Gregor başını çevirdi. Yakov Fomin, Piotra'nın alay yoldaşı, Don ordusunun isyancı 28. alayının eski kumandanı yanına geldi. Gregor'un bir zamanlar tanıdığı pejmürde kılıklı ataman alayı kazaklarından o bir garip kişi değildi bu Fomin. 2 yıl içinde korkunç değişmişti. İyi biçilmiş süvari kaputu üzerine tıpatıp oturuyordu. Kızıl bıyıkları fiyakalı fiyakalı burulmuştu. Öyle kurula kasıla yürüyüşü, kendinden memnun gülümseyişi, her şeyi kendini başkalarından üstün ve ayrı tuttuğunu gösteriyordu. ''Nereden çıktın?'' diye sordu Gregor'un elini sıkıp. Geniş aralıklı mavi gözleriyle Gregor'un gözlerinin içine baktı. ''Terhis ettiler beni. Demincek askeri komiserlikteydim. Geleli çok oldu mu? Dün geldim. Kardeşin Pyotr Pantelievich'i sık sık hatırlıyorum. Yaman bir kazaktı. Öldü, yazık oldu. İçtiğimiz su ayrı gitmezdi onunla. Geçen yıl ayaklanmaya katılmayacaktın, Melekov, katılmayacaktın. Hata ettin.'' Gregor bir şey söylemesi gerektiğini duydu. Evet dedi. Kazaklar hata ettiler. Hangi birlikteydin? Birinci Süvari Tugayı. Neydin orada? Bölük kumandanı. Öyle mi? Ben de şimdi bir bölüğe kumanda ediyorum. Burada Vyeşanska'da bir savunma birliğimiz var. Yanına yönüne bakınıp sesini alçalttı. Yürüyelim hadi. Biraz gel benimle. Burası çok kalabalık. Bir daha konuşmak fırsatını bulamayız. Sokakta yürüdüler. Fomin gözünün ucuyla Gregor'a bakıp sordu. Köyde oturmayı mı düşünüyorsun? Başka nerede otururum tabii. Rençberlik edeceksin. Öyle. Fomin Gregor'a acır gibi başını salladı, içini çekti. Çok kötü bir zaman seçtin Melekov, çok kötü. Bir yıl, hatta iki yıl için daha dönmeyecektin buralara. Niçin? Gregor'un dirseğini tutup azıcık üzerine eğilerek Fomin fısıldadı. Bölgede karışıklık var. Kazaklar yiyeceklere el konulmasına çok kızıyorlar. Boguçar nahiyesinde bir ayaklanma patlak verdi. Bugün onu bastırmak için yola çıkıyoruz. Buradan çekip gidersen iyi edersin delikanlım. Hem de çabuk. Pyotra ile biz iyi arkadaştık. Onun için söylüyorum sana. Sen bir an önce tüy buradan. Gidecek bir yerim yok ki. Orasını bilmem. Gözünü dört aç. Siyasi bölüm eski subayları tutuklamaya başladı. Daha bu hafta Dudarevka'dan 3 asteğmenle Reşetovka'dan birini getirdiler. Don'un öte yanından sürüylen adam geliyor. Sıradan kazak erlerini bile sıkıştırıyorlar. Kendi kararını kendin verirsin Gregor Pantelievich. Öğüdün için sağ olasın ama ben yine de kaçmıyorum dedi Gregor inatla. Sen bilirsin. Fomin konuyu değiştirip bölgedeki durumdan söz açtı. Bölge makamlarıyla bölge askeri komiseri Şakayev'le ilişkilerini anlattı. Kendi düşüncelerine dalan Gregor onu üstün körü dinliyordu. 3 sokak öteye kadar yürüdüler. Orada Fomin durdu. Birisini görmem lazım eyvallah. Elini papağına götürüp selam verdi. Bir soğuk ayrıldı Gregor'dan. Bir yan sokağa sapıp gitti. Yeni bel kemeri gıcırdıya gıcırdıya Allah'lık bir kurumla dimdik yürüyordu. Gregor gözleriyle izledi onu, sonra döndü. Siyasi bölümün taş basamaklarını çıkarken düşünüyordu. Eğer bu sonsa bir an önce gelsin daha iyi. Uzatmakta mana yok. Adamların canını yaktın pekala Gregor. Şimdi de ver hesabını bakalım. 8. Sabah saat 8 sularında Aksinya ocağın küllerini deşti, peykeye oturdu, kızarmış terli yüzünü önlüğüne sildi. Bir an önce yemeği pişirip bitirmek için gün ağarmadan kalkmıştı. Şehriyeli tavuk haşlamış, börek yapmış, ufak hamurlara bol kaymak döküp tavada kızarmaya koymuştu. Gregor hamur köftesini severdi. Sevdiğinin o gün onunla yemek yiyeceğini umarak hazırlandı ziyafete. Bir bahane uydurup Melekovlara gitmek istiyordu. Hiç değilse bir dakika kalır şöyle bir görürdü Gregor'u. O orada komşu evde olsun da Aksinya görmesin onu. Ama tuttu kendini gitmedi. Ne de olsa genç kız değildi. O yaşta öyle saçma sapanlıklar olur mu? Elini yüzünü o gün daha dikkatle yıkadı. Üzerine temiz gömlek, yeni işlenmiş bir iç etekliği giydi. Kapağı açık sandığın önünde uzun zaman kararsız kaldı. Ne giysin? İş gününde bayramlıklarını giymek olmazdı ama basit iş kıyafetiyle de görünmek istemiyordu. Hangisini seçeceğini bilemeden asık yüzlü ütülü eteklikleri bir bir çıkardı baktı. Sonunda kararını vermişti. Koyu mavi bir eteklikle hemen hiç giyilmemiş siyah dantel kenarlı bir mavi cepken çıkardı sandıktan. En iyi esvaplarıydı bunlar. Zaten ne olmuş komşular ne derlerse desinler. Bugün onlara iş günü. Onun için bayram. Bir acele şık esvaplarını giyindi, aynanın karşısına geçti. Hafif, şaşkın bir gülümseme dolaştı dudaklarında. Genç, parıl parıl gözler orada aynadan ona neşeyle bakıyordu. Yüzünü yakından dikkatle inceledi. Sonra ferahlayıp içini çekti. Yok, güzelliği solmamıştı. Daha kazaklar çok yolda onu görünce durur da gözleri alev alev ardından baka kalırlardı. Aynanın önünde etekliğini düzeltirken yüksek sesle ''Eh Gregor Pantelievich, sakın kendini'' dedi. Kızardığını sezdi, usulca güldü. Yine de ama şakaklarında kırteller vardı. Buldu onları bir bir, çekip koparttı. Yaşını hatırına getirecek hiçbir şey görmemeliydi Gregor. Onun için bugün de 7 yıl önceki kadar genç olmak istiyordu. Öğleye kadar evde oturdu. Güç de olsa ama sonra dayanamadı. Omuzlarına keçi tüyünden bir beyaz şal atıp Melekovların kulübesine gitti. Dunya evde yalnızdı. Aksinya onu selamlayıp sordu. Yemek yemedin daha değil mi? Böyle sürtüklerle nerede? Kocam Şura da, Gregor da Vyashanska'ya gitti. Çocukları yedirdim, şimdi büyükleri bekliyorum. Aksinya görünüşte sakindi. Ne bir hareketiyle ne bir sözüyle duyduğu hayal kırıklığını belli etmeden sordu. Ben de hep evde olursunuz sandımdı. Grishka, Gregor Panteleyeviç ne zaman dönecek? Bugün mü? Dunya komşusunun şık elbiselerine çabucak bir bakıp isteksizce cevap verdi. İsmini yazdırmaya gitti. Ne zaman dönerim dedi. Dunya'nın gözleri dolmuştu. Gücenik bir sesle kekeleyerek... Tam zamanını bulmuşsun süslenip püslenmek için dedi. Ama bilmiyorsun ki hiç dönmeyebilir. Ne demek istiyorsun? Mihail Vyashanska'da tutuklayacaklar onu diyor. Dunya çaresiz kızgın gözyaşları dökmeye başladı. Gözlerini yeniyle silip bağırdı sonra. Allah kahretsin, ne kahrolası hayatmış bu. Ne zaman son bulacak? O gitti, çocuklar sanırsın delirdiler. Bir dakika bırakmadılar başımı. Babam nereye gitti, ne zaman dönecek? Ben nereden bileyim? Ağlıya gönderdim onları ama yüreğim parçalanıyor. Ne biçim kahrolası hayat bu? Hiç rahat huzur yok. İstediğin kadar bağır çağır sen. Akşama kadar dönmezse yarın Vyashanska'ya gider, öğrenirim ben. Aksinya bu sözleri pek umursamaz bir havayla söyledi. Sanki hiç telaşa kapılmaya değmez, önemsiz bir şeyden söz ediyordu. Onun sükunetine şaşan Dunya içini çekerek artık gelmez, boşuna beklememeli dedi. Geldi, başına bir sürü dert aldı işte. Daha bir şey bilmiyoruz. Sen ağlamayı bırak da şimdi çocukların aklına bir şey gelmesin. Allah'a ısmarladık. Gregor o akşam geç vakit döndü. Evde biraz kaldıktan sonra Aksinya'yı görmeye gitti. Aksinya'nın bütün gün duyduğu endişe yüzünden karşılaşmalarının sevinci biraz tutuk oldu. Akşam vakti sanki bütün gün iki büklüm çalışmış durmuş gibi bitkin düşmüştü. Beklemekten içini sıkıntı bastı, yoruldu. Yatağa uzanıp uyuklamaya başladı. Pencerenin dışında ayak seslerini duyunca bir genç kız çevikliğiyle hemen ayağa fırlayıverdi. ''Niçin Vyashanska'ya gideceğini bana söylemedin?'' diye sordu Gregor'u kucaklayıp kaputunun düğmelerini çözerken. Fırsatı olmadı, çok acele gittim. Dünya ile bir başımıza ağlaştık durduk, hiç dönmeyeceksin sandık. Gregor hüzünle gülümsedi. Yok, o kadar değil. Biraz sustu, sonra kekeledi. Hiç değilse şimdilik. Topallaya topallaya masaya yanaştı, oturdu. Köşede geniş tahta karyola, bakır çemberleri donuk donuk parıldayan sandıkla konuk odası görünüyordu açık kapıdan. Her şey eskisi gibi. Delikanlılığında Stepan evden yokken Aksinya'ya uğradığında da böyleydi. Hemen hiçbir değişiklik göremedi. Sanki zaman o odanın yanından geçmiş de başını çevirip şöyle bir bakmamıştı içeri. O eski koku bile duruyordu. Taze şerbetçi otunun, silinmiş döşemenin mayamsı kekre kokusu. Bir de çok belli belirsiz, yok gibi öyle pörsümüş kekik kokusu vardı. Geçen gün gün ağrırken ayrılmış gibi oradan. Aslında ne de uzundu geçen zaman. İçini çekecekken kendini tuttu. Dikkatle bir cigara sarmaya koyuldu. Nedense eli titriyordu. Tütün dizlerine döküldü. Aksinya çabucak sofrayı kurdu. Soğuyan şehriyeyi ısıtmak gerekti. Bir koşu sundurmaya gidip çalı çırpı getirdi. Soluk soluğa, biraz da solgun, ocakta ateşi tutuşturdu. Korların üzerine üfürüp kıvılcımları saçtı dört bir yana. Göz ucuyla da Gregor'a baktı. Gregor büzülmüş oturmuş cigarasını içiyordu. ''Nasıl gitti işlerin? Her şeyi yoluna koydun mu?'' ''Her şey yolunda.'' ''Dunya, nereden aklına komşu seni tutuklayacaklarını? Beni bir korkuttu ki.'' Gregor kaşlarını çatıp cigarasını bir yana fırlattı. ''Mihail dolduruyor onu. Bütün hepsini icat eden, başıma bu belayı saran o.'' Aksinya masaya yanaştı. Gregor onun elini avuçlarına aldı, gözlerinin içine bakarak ''Biliyor musun ama?'' dedi. ''Durumum pek o kadar da iyi değil. Siyasi bölüme girerken kendim de bir daha oradan çıkmayacağım sandım.'' İnkara lüzum yok, ayaklanmada bir tümene kumanda ettim. Bölük kumandanıydım da. Benim gibileri hemen alıyorlar içeri, hiç komuyorlar. Peki ama sana ne dediler? Bir kağıt verdiler elime. Askerde bütün yaptıklarımı yazmamı söylediler. Pek kalem adamı değilim ben. Pek öyle yazmışlığım yoktur ya. Orada oturdum. 1-2 saat bütün geçmişimi yazdım. Sonra iki kişi girdi içeri. Ayaklanma hakkında bir dolu şeyler sordular. İyi adamlardı, dost adamlar. Yaşlısı sordu bana, çay içer misin? Ama sakarinli olacak dedi. Çayı ne yapayım ben diye düşündüm. Şu bacaklarım beni sizden sağ salim kurtarsın yeter. Bir an sustu. Sonra hor görüyle ekledi. Bir başkasından söz edermiş gibi. Sonunda iş hesaplaşmaya gelince su koyverdim. Korkaklığım tuttu. Vyashanska'da tabansızlık ettiği, üzerine varan korkuyu gideremediği için kendi kendine kızıyordu. Korkularının boşuna olduğu ortaya çıktığı için bir de ona kızıyordu. Bütün o heyecanı saçmalıktı yani, utanç verici. Yolda dönerken aklı hep buna takılmış kalmıştı. Belki de ondan oturdu Aksinya'ya anlattı hepsini. Kendi haline gülüyor, başından geçenleri biraz da kabartıyordu. Aksinya onu dikkatle dinledi. Sonra usullacık ellerini çekip ocağın yanına gitti. Ateşi harmanlandırırken sordu. Peki ilerisi ne olacak? Bir haftaya kadar oraya gidip görünmeliyim. O zaman tutarlar mı seni dersin? Galiba tutacaklar. Eninde sonunda tutacaklar. Ne yapacağız o halde? Nasıl yaşayacağız Grişka? Bilmiyorum. Sonra konuşalım bunları. Su var mı? Biraz yıkanayım. Yemeğe oturdular. Sabahleyin duyduğu o dolu cana mutluluk duygusu döndü geldi Aksinya'ya. Gregor oradaydı, yanındaydı işte. Gözlerini kaçırmadan, başkalarının ne diyeceğini hiç düşünmeden yüzüne bakabilirdi artık. Hiçbir şeyi gizlemeden, hiç de sıkılmadan gözleriyle her şeyi söyleyebilirdi ona. Tanrım, nasıl özlemişti onu, nasıl bitmişti? Onun o kocaman kaba saba ellerini nasıl özlemişti vücudu? Yemeğe hemen hiç dokunmadı. Azıcık öne eğildi. İştahla yiyen Gregor'u seyre koyuldu. Buğulanan gözleri yüzünden, ceketinin yüksek yakası içinde sıkışan esmer boynundan, geniş omuzlarından, masanın üstünde serili duran ağır ellerinden ayrılmıyordu. Ondan saçılan ekşi erkek teri kokusuyla tütün kokusu karışımını hevesle çekti içine. Bir onundu, dünyalara değişmeyeceği bu bildik koku. Yalnız bu kokusuyla gözlerini bağlasalar 1000 kişi arasından Gregor'unu bulur da çıkarırdı. Yanakları al al olmuştu, yüreğinde bir çarpıntı, bir heyecan.